Ayrım 4, Bülbül'ün 40 şarkısı, İskender Pala, sayfa 59, 570-571. Abdullah'a yapılan uygunsuz teklif, Abdullah ile Amine'nin evlilikleri, Habeşli komutan Ebrehe ve fil yılına adını veren fil, Abdülmuttalip, ben develerimi istiyorum. Kurban olmaktan kurtulan Abdullah ecelden kurtulamadı. Hakayık ilminin sen mahremisin ya Resulallah, vücudun zahmının sen merhemisin ya Resulallah. Niyazi Mısri. Sen hakikatler ilminin mahremisin ey Allah'ın elçisi. Bu yüzden de varlık alemindeki yaraların merhemisin. Pastoral. Vüheyb için. Dünya zamanının kumları İsa Nebi'den sonra 6. asrın son çeyreğinde elenmeye hazırlanıyor. Dünya mekanının coğrafyasında henüz 3 kıta, 3 kıtada cemaat, nebat ve hayvanlar hüküm sürüyor. Zikretmeye değecekse bir de hayvandan farksız hale gelmiş insanlar. Ne dostum İbrahim'den bir ıtır, ne Musa'dan bir ses, ne İsa'dan bir nefes. Onca elçi, onca güzel çağlardan sonra sıfıra dönen insanlık ve hafakanları bastıran hafakanlar. Her şey nasıl da kaybolup gitmiş ve her şey nasıl da bir yenileyiciye muhtaç. O yenileyici ki bütün zamanları alt alta yazıp toplayacak ve sonra yekûnundan bir hayat kuracak. O yenileyici ki bütün yenilenenlerin üzerinde bir mutlak yeni inşa edecek. Şimdi de Mugammes yolunda iki yoldaş ve yoldaşlardan biri soruyor. Ya sen beni taşı Vüheyb ya da ben seni. Bu teklifin ya sen anlat ben dinleyeyim ya ben anlatayım sen dinle. Böylece yol çabuk tükensin anlamına geldiğini biliyordum. Vüheyb ben taşıyayım dedi. Abdullah var ya hani şu eşi bulunmaz elmas, hayırlı sülalenin hayırlı evladı. Talibe değil matluba. Matluba anladım da şu Talip nereden çıktı? Zaten onu anlatacağım. Hani oğlun Saken çok yakışıklıydı ya. Vüheyb sesine zoraki bir neşe katmıştı. Gencecik oğlu ölmüş birini teselliye çalıştığı aşikardı. Mugammes yolunda eski günlerden bahsederken sokak dedikodusu yapar gibi kah gülüyor, kah güldürmeye çalışıyordu. Anlattığı her şeyi çok iyi hatırlıyordum. Kelime kelime takip ettim. Ne bir eksik ne bir fazla. O günlere döndüm. Mekke'de hasretle Goncam'ın açılmasını beklediğim akşamlardan biri daha sona ermişti. Yaşlı Abdülmuttalib ile genç Abdullah, hacılara kova kova zemzem dağıtmış, huzurla eve dönüyorlardı. Abdullah bir parça geriden yürüyordu. Sanki omzundaki harvarı zor taşır gibi. Ama yine yüzünde o güzel tübessüm eksik değildi. Kokusunu aldığım gülün Abdullah olmasını diliyor, bu yüzden peşinden ayrılmıyordum. O da ne? Şu dar sokaktaki kadın onu mu takip ediyordu yani? Şimdi de yolunu kesti işte. Psst, delikanlı, biraz baksana. Güzel mi güzel bir kadın. Gonca demesem de belki Sümbül, belki Nergis. İnce boynunun üzerinde başı bir gelincik kadar narin. Abdullah en tabii haliyle söylendi. Buyurunuz, ne istemiştiniz? Şöyle tenhaya gel, kimse görmeden. Eve gitmeliyim. Buyurunuz, söyleyiniz. Benim evime gidelim. Gel, bu gece benimle kal. Eğme başını. Ne diyorsunuz siz hanımefendi? Bu nasıl olur? Güzel değil miyim? Bak yüzüme. Ceylanlar kadar. Genç değil miyim? Turfanda meyveler kadar. İyi ya işte, sana sofralar sunayım. İstemez misin? Allah'tan korkarım. Günaha girerim. Ne günahı? Arzumu yerine getirirsen sevaba bile girersin. Gitmeliyim. Bırak beni. Beni de götür. Hayır, gitmeliyim. Hayır, kalmalısın. Adım Zühre, Mürre'nin kızı Zühre. Bırak beni. Abdullah unutma. Hep seni bekliyor olacağım. Çekil yolundan kadın. Gitme, Abdullah. Abdullah kaçarcasına uzaklaştı. Yine de Zühre'yi unutması 7 gece sürdü. 7. gecede babasına evlenmek istediğini söyledi. Abdülmuttalip oğlunun iffetini korumak için bunu istediğini fark etmedi ama ben alnındaki nurun o gece daha da parladığını fark ettim. Kureyş'in kirli sokaklarında katıksız ve saf bir nur. 2 hafta sonra Amine ile düğünleri yapıldığında en güzel şarkılarımdan birkaçını söyledim. Gel gelelim düğünden sonra nuru yine kaybettim ve bir ay sonra beni umutlarımdan döndürecek bir şey oldu. Hayır dedim kendi kendime. Beklediğin gül Abdullah olamaz. O olsa olsa nuru taşıyan itibarlı kullardan biriydi. Çünkü pazarda onunla Zühre'yi yeniden gördüm. Pist Zühre biraz baksana. Buyurunuz ne istemiştiniz? Şöyle tenhaya gel kimse görmeden. Eve gitmeliyim. Buyurunuz söyleyiniz. Hani benim evime gidelim, benimle kal demiştin. Hatırlar mısın? Eğme başını. O eskidendi beyefendi, şimdi batıldır. Güçlü kuvvetli değil miyim? Bak yüzüme. Aslanlar kadar. Genç değil miyim? Yeter Abdullah. Ben o gün senin alnında parlayan nura taliptim, sana değil. Şimdi o nuru göremiyorum. Kureyş'in en bahtlı kızı Amine'ymiş, bunu anladım. Meğer Abdullah'ın alnındaki nurun parlayışını da, kayboluşunu da gören bir ben değilmişim. Onu pazarda bırakıp bir solukta evine vardım. Zühre doğru söylüyordu. Nur Amine'nin alnındaydı. Çağlar boyunca hep erkeklerin taşıdığı bu nuru şimdi ilk kez bir kadın taşıyordu. Ve Abdullah o gece sabaha kadar ağladı. Hem pişmanlık hem şükür gözyaşları dökerek. Zühre'nin acı sözleri ve Amine'nin hamileliği için. Vüheyb'in Mugammes yolunda anlattığı bu hadiseyi Abdülmuttalip ilk kez duyuyordu ve gözleri dolu dolu oldu. Daha 3 ay evvel bedenini toprağa koyduğu delikanlı oğlunun hasreti içini bir kez daha yaktı. Hüznünü dağıtmak için lafı değiştirdi. Sahi Vüheyb, sen ne iyi dost, ne hayırlı dünürsün ve Amine ne hayırlı gelindir. Lakin Mugammes'e geldiğimize göre bırakalım şimdi kederli hatıraları da varalım şu Ebrehe ile meselemizi halledelim. Abdülmuttalip oğlunun vefatı dolayısıyla 3 aydır katmerli bir keder içindeydi. Şimdi buna bir de Mekke yakınına gelip konan Ebrehe'nin ordusu eklenmişti. Ebrehe, Habeşistan'ın dehşetengiz işler yapan kralıymış. Kabe'ye gelen Habeşli ve Yemenli hacılar adını dehşetle anıyorlardı. Korkunç bir kralmış. 2 yıl evvel gemiler dolusu siyahi askerle Yemen'i işgal etmiş ve krallığını burada devam ettirmeye başlamış. Abdülmuttalip bir gün onun Mekke'yi de gözüne kestireceğini biliyordu ve korktuğu sonunda başına geldi. Bir haberci Kabe'nin kapısında bağırıverdi. ''Kaçın Mekkeliler, kaçın! Ebrehe'nin korkunç askerleri ve önünde yürüyen canavarı şehrinizi yıkacak! Kaçın!'' Abdülmuttalip Darun Nedve'nin efendisiydi. Adamı konuşturdu. Ordunun yarım günlük mesafede karargah kurduğundan 10 binin üzerinde askerle bir de canavardan söz ediyordu. Abdülmuttalip canavarın devasa bir erkek fil olduğunu anlamıştı. Hemen o öğlen saatinde sıcağın uykular böldüğü kasvetli zamanda kabile reislerini Darun Nedve'ye çağırdı. Reisler gidip orduyu görmesi ve gerekirse Ebrehe ile teslim veya sulh şartlarını görüşmesi için onu görevlendirdi. O da derhal Yemenli hacılar buldurup Ebrehe hakkında bilgi topladı. Asi ruhlu bir general olduğunu, Kral Eryat'a isyan ederek idareyi ele geçirip Yemen'de valiliğini ilan ettiğini, Habeş kralını devirerek Yemen'de büyümek istediğini, bu yüzden krallara özenip San'a'da Himyar mabetlerinin yerine son mermerden ihtişamlı bir kilise yaptırdığını falan öğrendi. Kilisenin adı Kulleys imiş ve Ebrehe bütün Arap boylarının Kabe yerine ondan daha büyük ve güzel olan Kulleys'e gelip hac etmelerini istiyormuş. Bu sayede kervanlar da oraya gelecekmiş. Ne var ki Arap kabileleri yıllardır Kulleys'e hiç itibar etmemişler. Hatta günün birinde Kinaneli bir bedevi gelip kiliseye pislemiş. Ebrehe'nin Kabe'ye yönelmesinin asıl sebebi bardağı taşıran bu son pislik imiş. Büyük fil ve dehşetli ordu hemen önlerindeydi. Korkunç kral da başlarında. Hemen arkada askerlerin yiyecek ihtiyacını karşılamak üzere Mekke yakınından toplattığı develer sürüler halinde böğürüşüyorlardı. Buna Abdülmuttalib'in develeri de dahildi. ''Kabe'nin ulusu sen misin?'' diye sordu Ebrehe, konuklarının selamını bile almadan. Kalın fırça kaşlı, kısa gür sakallı, uzundan uzun boylu bir adamdı. Dudağında başlayıp burnunda devam eden bir kılıç yarığı çehresine ürkütücü bir hava katıyordu. Huzurunda bütün adamları put gibi kımıldamadan duruyor, çevresini saran mücehhez muhafızları görüntüsüne adeta heybet katıyordu. Abdülmuttalip sesinin tonundan ürkmüştü, belli etmedi. Hatta alttan alan yumuşak bir üslup takınıp cevapladı. Kabe'nin uluları ey melik Kabe'nin içinde otururlar. Daha uluları da arşta. Sen kimsin o halde? Ben halkın ulularındanım. Bu dahi dünürümdür. Size hoş geldiniz demek için buradayız. Vüheyb'in şaşkınlığı benim şaşkınlığımdı. Abdülmuttalip buraya bunun için gelmiş olamazdı. Korkmuş muydu? Hayır, hayır. Boşa zahmet etmişsin halkın ulusu. Şimdi bana Kabe'yi yıkma diyeceksen ben niyet ettiğini yapanların efendisiyim. Putlarımızı kırma diyeceksen ben putların da efendisiyim. Mekke'ye dokunma diyeceksen ben askerini ganimetle besleyenlerin de efendisiyim. Mabedime sıçanları bağışla diyeceksen ben intikamcıların da efendisiyim. Kadınlarımıza dokunma diyeceksen ben askerlerine kadın... Abdülmuttalip onun öfkeleceğini bile bile sözünü kesti. Yüce Melik! Elbette siz yüce efendilerdensiniz. Askerinizin sayısına bakınca bunu anlamamak kabil değil. Elbette bir melik niyet ettiği şeyi yapmalıdır. Putları kırmak ve Mekke'yi harap etmek sizin arzunuz ise neden yapmayasınız? Askerinizi ganimetle beslerseniz kim size itiraz edebilir? Kadınlara gelince. Ebrehe burnundan soluyordu. Bu adam kimdi ki sözünü kesmiş? Karşısında uzun uzun konuşuyordu. Bağırdı. O halde neden geldin bedevi? Ne istiyorsun? Abdülmuttalip meğer bu kısa süre içinde karşısındaki adamın tavırlarını inceliyor, konuşmasındaki dikkatlerini ölçüyormuş. Karşısındaki adamda zerre miktarı merhamet olmadığını, insana, dine, tanrılara, hatta Allah'a bile saygısı bulunmadığını anlamıştı. Azminde çok kararlı ve öfkeli zalimin tekiydi. O derece kinle doluydu ki Mekke teslim olsa bile halkı kılıçtan geçireceği anlaşılıyordu. Bu yüzden konuyu başka mecraya döktü. Söylediği cümleyi duyunca Ebrehe ile Vüheyb'in yüzlerinde aynı şaşkınlığı ve hayreti gördüm. Develerimi istiyorum. Nasıl yani? Kabe'yi korumayı istemiyor musun? Mekke için yalvarmayacak mısın? Hayır, ben develerimi istemeye geldim ve Mekkelilerin develerini de. Yani sen Kabe'yi yıkmayayım diye gelmedin öyle mi? Hayır asla. Develeri verir ve arada düşmanlık çıkarmazsanız sevinirim. Ebrehe ayağa kalktı. Çevresine bakındı. Adamların hepsi gözleriyle onu takip ediyorlardı. Kendi etrafında birkaç kez döndü ve alaylı bir kahkaha koyuverip adamlarına haykırdı. Görüyor musunuz? Haha! Şu ucuz adamları görüyor musunuz? Ben atalarının mabedi Kabe'yi yıkmaya geliyorum. Onlar develerinin derdinde. Buraya boşuna gelmişim. Haha! Kabe çoktan yıkılmış da haberim yokmuş. Verin şu zavallılara develilerini. Verin sürüp götürsünler ve bugün sevinsinler. Yarın hepsi zaten yeterince üzülecekler. Abdülmuttalip, Mugambe sahrasını dolduran kahkahaların kesilmesini ve Ebrehe'nin yerine oturmasını bekledi. Sonra da askerlerin develeri getirmelerini. Sessizlik her iki tarafında sinirini bozmuş gibiydi. Vüheyb çok şaşkındı, mırıldanacak gibi oldu. Abdülmuttalip susmasını işaret etti. Ve develer gelince ayağa kalkıp son bir kez Ebrehe'ye baktı. Bu sefer sesinin tonu daha yüksekti. ''Ey Melik, beni ayıplama. Ben develerin sahibiyim, Kabe'nin değil. Ben nasıl develerimi koruyorsam, Kabe'nin sahibi de orayı koruyacaktır. Zinhar gafil olma. Yıkıl karşımdan hamiyetsiz herif. Yarın seni Kabe'nin harabesi üzerinde boğazlayacağım.'' Karargâhtan ayrıldıklarında herkes arkalarından gülüyordu. Vüheyb'in gözü önlerinde siyah bir tepe gibi duran çökmüş filin hortumundaydı. Otururken bile korkunç olan bu canavarın ayaklanarak Kabe'yi yıkmaya gelişini hayal etti. Ürkütücüydü. Develerin peşinden uzun süre sessiz yürüdüler. Her ikisi de olup bitenden şaşkındı. Darun Nedve'de kendilerini bekleyen insanlara ne diyeceklerdi? Kılıçların çekileceği vakit gelmişti. Abdülmuttalip davranışını izaha çalıştı. ''Şu dünyanın dışı ve zahiri gaflet, içi ve batını ibrettir Vüheyb. Bekleyelim, görelim. Develerimiz elimizde, bak.'' Vüheyb, Abdülmuttalip'in üzgün olduğunu görüyordu. Havayı değiştirmek istedi. ''Abdülmuttalip, şimdi de sen beni taşı. Abdullah'tan anlat. Neyi bilmek istiyorsun?'' ''İşte şu mesele. Bildiklerim hep başkalarının söyledikleri. O günlerde ticaret için Dımaşk yollarındaydım. Şimdi işin aslını senden duymak isterim.'' Kura Abdullah'ıma çıkmıştı. Üzerine titrediğim oğluma. Halleri diğerlerine benzemeyen yiğidime. Ayağı sapmayan, saptırılmayan aslanıma. Çaresiz sözümde duracak, adamı yerine getirecektim. Eşim Fatıma'nın ''Yetişin ey Mekkeliler!'' çığlığı üzerine bütün Mekke evimin önüne yığılmış, homurdanıyordu. Allah'tan adamı yerine getirecek güç vermesini isteyip bıçağımı elime aldım. Abdullah'ın kolundan tutup doğruca Zemzem kuyusuna götürdüm. Yiğidim asla itiraz etmedi. Büyüklerden büyük atası İsmail gibi ''Üzülme babacığım, inşallah beni sabredenlerden bulacaksın.'' diyordu. Gel gelelim Fatıma'nın çığlıkları dağların arasını doldurmuş, arkasından sürüklenip geliyor, o sürüklendikçe kardeşleri ağlaşıyor, onlar ağladıkça diğer eşlerim önüme dikiliyor, herkes beni vazgeçirmek istiyordu. Kabe meydanına gelindiğinde Fatıma ile birlikte bütün mahzum oğullarını karşımda bir duvar olarak buldum. Abdullah'ımın dayılarından biri bağırıyordu. Bütün kabilemizin son devesinin son tüyüne kadar diyet ödemek gerekse bile Abdullah'ı kurban etmene razı değiliz. Sanki ben razıymışım gibi. Ardından Darun Nedve'deki söz hakkı olan reisler geldiler. Abdullah'ı boğazlamayı oyun mu sanırsın? Kabe'de oğul kurban etme adetini istemiyoruz. Bunu yapamazsın. Sanki ben yapmak istermişim gibi. Feryatlar, figanlar derken gençler Abdullah'ı zorla benden ayırıp Kabe'nin içine sakladılar. Darun Nedve ihtiyarları da çevremi aldılar. Bütün şehir bana karşıydı. Muaz meseleyi kahinlere soralım dedi. O günlerde hacılar arasında Hayberli bir kadın vardı. Necah. Hayber'de herkes ona danışır, o da tanrısıyla konuşup doğru yolu söylermiş. Necah'a varıp durumu anlattık. Çirkin bir acuzeydi. Dinledi, düşündü, sonra bizden ayrılıp güya tanrısıyla görüştü, dua etti. Yanımıza dönünce çirkin görüntüsünün aksine çok güzel sözler etti ve ''Sizin kavminizde bir canın kan bedeli nedir?'' diye sordu. Kadın o anda gözüme sevimli bile göründü. Yüzünde tebessüm vardı. Derdimize çare olacağını anladım. Muaz atıldı. ''Bizde bir kan 10 deveyle yıkanır. O halde oğlunuzla 10 deve arasında diyet kurası çekeceksiniz. Bir yana oğlunuzu oturtun, diğer yana 10 deve diyet çekin.'' Kura diyete çıkarsa 10 deveyi kurban edin. Oğlunuz kurtulsun. Yok kura oğlunuza çıkarsa 10 deveye 10 deve daha diyet ilave edin. Yine oğlunuza çıkarsa 10 daha. Kura develere çıkasıya kadar onar onar artırın. Kahinin ücretini bol bol ödeyip Kabe'ye koştuk. Herkesin sevincini görmeliydi müheyp. Defler, şarkılar eşliğinde. Mekkeliler toplanmış, bayram yapıyor gibiydi. Hübel'in önünde duran 7 oku aldık. Biliyorsun, bunlarda evet, hayır, diyet, niyet, bizden, sizden ve su yazılıdır. Haris yazma öğrenmişti. Su yazan okun üzerine Abdullah yazdı. Hübel'in önünde nefesler tutulmuştu. Herkes kurayı bekliyordu. Ellerimi açıp yalvardım. Ey Arş'ın ve Mekke'nin ilahı! Ey Uzza'nın ve Kabe'nin ilahı! Ben Abdülmuttalip, sana bir kurban adadım. Ben Abdülmuttalip, senin kulunum ve sana asla düşmanlık etmem. Ben Abdülmuttalip, sana verdiğim sözün gecikmesinden yılgınım ve bunun beni yanlış yola götürmesinden korkuyorum. Sana söz verdim, sözümde duracağım. Bir gün sana varıp da huzurunda mahcup olmaktansa şimdi kulluğumu göstereyim daha iyi. Senin beni reddetmenden ise benim sana şükretmem evladır. İşte huzurundayım. Artık kurbanım oğlum mu, yoksa devem mi, canım mı, yoksa malım mı, bildir bana. Bir kura ile doğruyu göster, borcumu sil. Ok oğluma çıkarsa korkuyorum ki ben bir felakete uğrayacağım. Felaketi al üzerimden. Oğlumu serbest bırak. Oku hayra çıkar ki şu kulun felaket yerine saadet yaşasın. Ben Abdülmuttalip. Sana güveniyorum ve söz veriyorum ey Arş'ın Rabbi. İşte kutsal ilahımız Hübel şahit olsun. Kutsal oklarımız hangi yolu gösterirse onu yaparak sana kulluğumu göstereceğim. 7 oktan 4'ünü senin için, 3'ünü kendim için belirledim. Evet'i, diyeti ve bendeni bana yaz. Abdullah'ı, hayırı, niyeti ve sendeni sana yaz. Kura tam 9 kez hayır dedi, niyet dedi, senden dedi ve Abdullah'a çıktı. Develerin sayısı 100'ü bulmuş, her kurada halkın feryadı bir kat daha artar olmuştu. Oklara her el atışta Hübel'e metiyeler okuyup Rabbe dualar ettim. 10. kurada okçu müjde diye bağırdı, diyet oku. Amine tam o anda çok şükür diye bağırmış, sonradan anlattı bana. Meğer alnındaki nuru görmüş de çok şükür ilahlar şu parlak yüzlü genci mübarek kıldı, çok şükür demiş. Sanki sonradan eşi olacağını bilir gibi. Çok şükür Vüheyb, herkes Amine gibi orada çok şükür dedi. Lakin bu sefer de benim içim rahat etmedi. Yeminimi bir okun delaletiyle yerine getirmiş olamayabilirdim. Okçuya 3 defa daha kura çekmesini söyledim. Her üçünde de ok benden yana çıktı. O vakit inandım ki Arş'ın Rabbi Abdullah'ım acımış, kurbanımı deveye döndürmüştü. Öyle miydi gerçekten? O zaman öyle düşünmüştüm. Keşke 4., 5.'ye devam etseydim ve 9 kez deneseydim. Çünkü Arş'ın Rabbi kurban olduğum yiğidimi 2 yıl sonra Yesrib'de bir hastalığa kurban etti. Vüheyb teselli ihtiyacı duydu. Buna üzülmemelisin Abdülmuttalip. Oğlum bir emanet bırakıp gitti. 3 ay sonra artık ona sarılacağız. Fatıma öyle diyor. Kanatlarım boşalıverdi. Yere düşecek gibi oldum. Gülümün açmasına, kutlu bebeğin doğmasına 3 ay kalmıştı demek. Onu bencileyin bekleyenlerin bulunmasını kıskanmıştım galiba. Yine de Mugammes'ten eli boş denen iki yoldaşın hüznünü dağıtmak istedim. Nesiller boyu özlemini çektiğim doğumun zamanını işitmiştim ya, artık bu anda ne Ebrehe'nin estirdiği fırtınaya ne Abdullah'ın bıraktığı hüzne takılıp kalmak yakışık alırdı. Zor zamanda bir müjde almıştım ya, mest oldum. Gülümün adını şakımak geldi içimden, sesimin kelimeye dönüştüğünü ve şarkının birden güzelleşiverdiğini bilmeden. Gonca gülüm Muhammed'im. Kulaklarıma inanamadım. Sesim bambaşka çıkmıştı. Çünkü Abdülmuttalip Vüheyb'e soruyordu. Bir şey mi dedin? Yok, hayır. Sadece şu uçan bülbül. Neden? Sanki bir ses duydum. Birisi Muhammed der gibiydi. 4. ayrımın sonu, sayfa 72.